Hey, I can't find nothing on the radio. Yo, turn to that station.
The world is collapsing around our ears. I turned up the radio. I can't hear it. When I got to the house and I called you out, I could tell that you had been crying, crying. It's that same song.
Bayanlar, baylar. Yaratıcı insanların dünyasına mikrofon tutan program Adsız Kreatifler, Radyo Run On Air'da bir kez daha başladı. Hepiniz hoş geldiniz, ben Serdar Seren. Bu kez Adsız Kreatifler solo bölümüyle karşınızda efendim. Bir konuğumuz yok bu bölüm. Malum bizim yaş grubu hatırlar, bu TRT zamanlarında beraber ve solo şarkılar şeklinde sunumlar olurdu. Bu onun solo şarkılar bölümü, şarkılar hariç. Bunun sebebi ne? Öncelikle bir bölümlüğüne, bir haftalığına bir konuk diyeti yapmış olalım dedim. Bir değerlendirme şansı. Uzaktan bakıp şöyle neler yaptık, neler yapıyoruz, neden yaptık? Ve neden yapmaya devam edeceğiz? Ayrıca tabii konuklarımla konuşurken benim de aslında meslektaş olmamızdan dolayı onlarla fikirlerimi duyuyorsunuz. Onlara iletiyorum, paylaşıyorum ama biraz daha belki kapsamlı, bir parça daha detaylı fikirlerimi söyleyebilme şansı olsun istedim. Ayrıca bu Adsız Kreatifler solo bölümlerini böyle 2-3 ayda bir belli bir aralıklarla, çok periyodik olmasa da yapmayı düşünüyorum. Bir de ayrıca ben kendi kendine konuşmayı çok seven biriyim. Yani kendi kendime konuşmayı çok severim. Bunda da eski klişelere takılmamak lazım. Kendi kendine konuşan delidir falan. Böyle şeylere aldırmayınız. Konuşmak yüksek sesle düşünmektir efendim. Şimdi Adsız Kreatifler programı 2 ayı geride bıraktı. Bu arada 8 program yapmışım. Birçok reklam ajansı ve farklı sektörlerden, farklı dünyalardan yaratıcı, yani kreatif insanlar konuğum oldu. Red and Grey reklam ajansı gibi, Raffinery reklam ajansı gibi, Agresif Arılar reklam ajansı gibi, Süper Yat Şefi Gezgin ve televizyon programcısı Deniz Kurt gibi, film yapımcısı Türker Akkuş, film yönetmeni Boğaçan Dündar, Türkiye'nin en büyük glamping otelinin kurucu ortağı Yiğit Küçükkınay ve klasik batı müziğinin genç bestekarı Deniz Atay konuklarım oldular. Burada en azından bu programlar boyunca bir boşluğu doldurmaya başladığımızı görüyorum. En azından bunun startını verip belli bir yol aldığımızı, belli bir kilometre ilerlediğimizi görüyorum. O boşlukta nedir? İşte aslında öncelikle kreatif kavramının içini doldurmak. Herhangi bir sektöre %100 olarak sadece oraya aittir diyebileceğimiz bir kavram olmadığı, hatta birçok sektörün içinde bir şekilde bir kreatifliğin bulunduğu bizim de konuklarımızdan zaten anlaşıldı. Anlaşılıyor, anlaşılmaya devam da edecek. Çünkü yaratıcılık gerçekten insana mahsus bir şey ve çok özel bir durum. Bu insanlar gerçekten çok özel insanlardır. Farklı skaladaki konuklarımızdan, farklı skaladaki sektörlerden gelen konuklarımızdan severek görüyorum ki bizim tahmin ettiğimiz gibi bu işin insan zenginliği geniş, çok renkli bir alandan bahsediyoruz. Sonuçta insan herhangi bir alet kullanmaya başladığı an zaten yaratıcılığı başlatmış oluyor. Bu mutlaka sanat anlamındaki yaratıcılık olarak da algılanmamalı. Ya da sanata benzeyen anlamda değil, ev yaptığımızda, tekerleği icat ettiğimizde. Bunların hepsi yaratıcılık. Ben tabii reklamcı oluşumdan dolayı biraz merkezde reklam ajansları veya onun yakınındaki, onun çevresindeki sektörlerden konuklar olması doğaldı. Böyle de olacak, böyle olmaya da devam edecek. Ama çok farklı konuklarım da oluyor tabii, bildiğiniz gibi. Önümüzdeki haftadan itibaren yine planlanmış, organize edilmiş şekilde konuklarımla ben devam edeceğim. Sadece bugün biraz kendi sektörüme, reklam sektörüne, reklam yaratıcılığına dair benim de söylemek istediklerim var. Bu diyet ya da bu detoks haftası sırasında ben de onları söyleyeyim bari dedim. Ama küçük tüyolar verebilirim. Mesela planlanmış konuklarım arasında büyük bir film platosunun girişimcileri. Bir başka konuğum büyük bir yayın evinin editörü. Yine reklam sektörünün duayenlerinden büyük bir abimiz konuğum olacak. Yine çok aslında kendi branşındaki filmleriyle bilinen, kendi sektöründe çok iyi tanınan bir yönetmen konuğum olacak. Bunlar hep planlanmış sıralı konuklarım. Yine başka reklamcılar var, reklam ajansları var. Önemli kilometre kat etmiş reklamcılar var. Sırasıyla konuğum olacaklar efendim. Bu arada tabii programın akışı esnasında sizlerden gelen yorumlar da açıkçası mutluluk verici, hoşuma gidiyor. Fikirlerinizi söylüyorsunuz. Zaman zaman oradaki eleştirilerinizden uyguladığım oluyor. Mesela kahkaha efektini uçurdunuz. O herhalde daha iyi bir gelişme oldu çünkü doğal gülmeler, doğal gülüşmeler. Halbuki ben o kahkaha efektini severim ama insanlarda nedense bir antipati var. Çocukluğumdan beri çok sevmişimdir. Belki Amerikan sitcomlarına biraz fazla maruz kalmış olduğumuz için olabilir o dönemler. Onlar çok sık gösterilirdi malum. Ama doğal oluyor, ben de katılıyorum. Benzeri dediğim gibi katkılarınız ve eleştirileriniz oluyor. Programa katılım talepleriniz oluyor. Bunları da görmek çok güzel. Belli bir dinleyici kitlesine belki şu ana kadar hitap ediyorum ama hem radyomuzun duyulurluğunun yavaş yavaş geliştiğini, arttığını görmek, hem programa olan ilginizi görmek güzel. Genel kanı şu, gelen yorumlarınızda bir kere çok doğru bir şey yapıyorsun. İyi ki böyle bir konuya değinmişsin, girmişsin, kutlarım şeklinde sizlerden çok yorum alıyorum. Sağ olun. Ben de böyle düşündüğüm için girmiştim zaten. Hatta ilk bölümlerde sık vurguluyordum. Kreatifler, yaptığı işler çok ünlü olan, yaptığı işin sonuçları herkes, hemen hemen herkes tarafından bilinen ama kendileri pek bilinmeyen, kendi adları bilinmeyen insanlar. Ben hep bunu eleştirmişimdir, tuhaf bulmuşumdur eskiden beri. 24 yıldır ben de bu sektörün içindeyim, reklamcıyım. O zamandan beri tuhaf bulmuşumdur. Bizim için niye bir şey yapılmıyor lan diye söylenirdim kendi kendime. Çok nadir birkaç program oldu bu kadar yıllar içinde. İşte biri de bu oldu. O yüzden de zaten Adsız Kreatifler'dir adı. Biz yaratıcı insanlara mikrofon tuttuk. Mikrofona davet ettik. Ne mutlu ki onlar da seve seve geldiler. Mutlulukla geldiler. Hala gelme isteklerini, taleplerini de alıyorum. İnsanların ne kadar çok söyleyeceği şey varmış. Bunu da hep birlikte görmüş oluyoruz. Ne kadar güzel söylesinler. Herkes söylesin. Şimdi dediğim gibi ben de reklamcı, reklam kreatifi olduğum için burada edebiyat tarafımı bir tarafa bırakıyorum. Şimdilik yani şair ve yazarlığımı, yazmış olduğum kitapların dışında bir konudan bahsedeceğim. Pek edebiyat konusuna girmeyeceğim bugün. Davet ettiğim reklamcı konuklarımda bir takım başlıkların öne çıktığını gördüm. Hepsiyle olan sohbetimizde ama. Şöyle söyleyelim. Birden fazla geçtiğine göre o bahsettiğim konular, bahsedeceğim konular, demek ki önemsediğimiz, hepimizin üstünde durduğu, kafamızda bir soru işareti yaratan, neden acaba, bu niye böyle oldu ya da neden böyle oluyor dediğimiz konular olduğu anlaşılıyor. Tekrarın sebebi odur çünkü. Onlardan, o konulardan biri şu. Reklam ajanslarının ve mecrada, yayında gördüğümüz reklamların yaratıcı fikrinde bir düşüş mü var acaba konusuyla, aslında onunla bağlantılı olan reklam ajanslarının markalara, yani reklam verene çalıştığı, reklamı için çalıştığı markalara karşı olan ikna kabiliyetinde, ikna gücünde bir düşüş olduğu. Aslında biraz daha sıradan, fikre dayanmaktan, akılda kalıcılıktan çok sadece markanın görünürlüğüne oynayan, gelip geçici, uçucu dediğimiz bizim reklamların artması, işte bu dediğim cümlenin ikinci kısmından kaynaklanıyor. O da reklam ajanslarının markalara karşı ikna etme, ikna edebilme gücünün düşmesi. Bunu çok konuştuk konuklarımızla. Herkes de kabul ediyor öyle olduğunu. Ben de dahil. Çünkü ben de hala aktif olarak bazı markalarına hizmet veren bir reklamcıyım. Bunun sebebini araştırdığımız zaman tabii madde bir, ekonomik koşullar, onu bir kenara bırakalım. Onu zaten evet kabul ediyoruz. İlk koşul o. Ekonomik zorlukların, ekonomik koşulların ve bir işletmeyi ayakta tutma gerekliliklerinin hepimiz farkındayız. Zor iştir, kolay iş değildir. O yüzden de fatura kesmenin öncelikli olması, onaylanacak, yayına girecek, kabul ettirilebilecek işlere yönelmesi, bu sebeple, bu maddiyattan dolayı ajansların, bu madde bir diyelim, onu kısa tutup kenara ayıralım. Ama işte bir aması var. Her sektörün aması olmaz ama reklamın var. Bu konuda özellikle reklam ajansları dediğimizde bunun büyük bir aması var. Evet, o ekonomik koşulları ve zorlukları anlamakla birlikte madde ikiye geçersek, o zaman böyle mi, tamam mı, yani bu şekilde hepimiz okeyize devam edelim gibi bir kabullenmeye dönebilir bu iş. O zaman da reklam ajansı olmanın, biz işte çok yaratıcı fikirler buluruz, markanızı uçururuz falan demenin de bir anlamı kalmıyor. Demek ki o kadar maddi biri sürekli referans göstererek kabullenme yoluna gitmememiz gerekiyor diye düşünüyorum ben. Hala bu yola gitmeyenler, çok yaratıcı iş yapmaya çalışanlar, işin doğrusunda ısrar ve inat eden reklamcılar hala ne mutlu ki var bu arada. Sıfırda demeyelim. Nietzsche'nin dediği gibi bu da dahil olmak üzere bütün genellemeler yanlıştır çünkü. O tuzağa düşmeden, o yanlışa düşmeden kendi irdelememi yapayım ben. Şimdi 2000 senesinde reklama başlamış biri olarak ben o yolculuğu, o yavaş yavaş azalan yaratıcılık, yavaş yavaş azalan iyi reklamcılık sürecini çok net gözlemleyebildim. Tabii burada aşırı bir rekabetin de etkisi var ki yine ekonomik koşullara, bu aslında başlığına girer ama bir sürü kişinin reklamcılığa soyunması, hemen ardından internetin gelişmesiyle birlikte, özellikle sosyal medyanın icadı ile birlikte hayatımıza dijital reklamcılık, internette reklamcılık gibi bir kavramın da girişiyle reklam ajansının sayısının çok fazla olması haliyle bu korkunç vahşi bir rekabet yarattı. Tabii bu da düşen fiyatlar, reklamcının talep edebileceği rakamların düşmesine ve az önce dediğim gibi fatura kesebilme mecburiyetinden dolayı da müşteri ne derse, marka ne derse onu yapmaya, onu uygulamaya itti ajansları. Lakin bu kadar itmemeliydi. Benim itirazım bu noktada. Çünkü belki şu da olabilir. Bizim işimiz, biliyorsunuz, herkesin bir fikri olan ve belki de ödemelerin daha sonradan yapıldığı çok nadir sektörlerdendir. Doktor ve avukatı hadi geçtim, onlara zaten şey diyemiyoruz. Çünkü çok teknik bir bilgi ve böyle gözlerin içine bakarak kalıyoruz değil mi? Onların karşısında ağzından çıkacak cümleyi bekliyoruz. Ha, olacak mı falan diye. Hadi onları ayıralım. Ama bakkal kadar bari gücümüz olabilmeli diye düşünüyorum. Bakkalın o havaları düşünsenize girdiğinizde. Yani bazısı böyle bakmaz iyi günler bile demez. Mal belli orada, yumurta var, peynir var, ekmek var. Varsa gofret var, meşrubat var falan. Mallar orada dizili, fiyatları belli. O parayı ödersen alırsın, gidersin. Yani ben şu gofreti bir alacağım, evde yiyeyim, beğenirsem size parasını gelip vereceğim gibi bir yöntem var mı? Bakkalda, manavda, kasapta falan. En azından bu esnaf, bu küçük ve orta dereceli ticari işletmeler kadar da reklamcının bir ikna kabiliyeti olabilmeli diye düşünüyorum. Yani ekonomik koşullar dışında kalan şeyler nedir diye sebep aradığımda kendi kendime biraz vazgeçiş görüyorum. Sisteme hemen uyma görüyorum. Ya bu artık böyle. Ne yapalım abi, öyle oldu. Hepimizin ağzında da böyle laflar vardır. Bu arada ben bütün reklamcı dostlarımla konuştuğumda program dışı, yani bir iş yaparken ya da sadece sohbet ederken, kayıt altında olmayan konuşmalarda, kayıt dışı konuşmalarda Bu arada herkes de bu fikirde yani. Bir tek ben böyle eleştiriyor değilim. Reklamın aykırı çocuğu falan dertlerim yok. Öyle tanımlamaya çalışmıyorum kendimi. Herkes böyle düşünüyor. Programıma gelenlerinden de gelmeyenlerinden de bunu duyuyoruz. Fakat herkes böyle söylerken ertesi gün işine yine o sistemin seni zorladığı şekilde devam etmek zorunda kalıyor. Ben burada şunu da sorguluyorum. Acaba ikna edemiyor isen kolay reddedilir zayıflıkta bir iş mi sundun acaba? Onu da düşünmek lazım. Yani 4 tane fikir sundun müşterine. Yok bunların hiçbiri olmaz, yeni bir yol çalışalım dedi size ki çok sık duyulan bir şeydir. Yani o kadar çabuk reddedilecek bir zayıflıkta olmasaydı fikrimiz belki edemeyecekler miydi? Yaratıcı fikri bir ikinci, üçüncü plana mı attık acaba reklam ajansları olarak? Biz derken sektör olarak kendimi burada konumlandırarak konuşuyorum. Öyle olmalı çünkü iyi olanı herhalde bir markanın ama profesyonel yöneticileri, ki o da ayrı bir konu, birazdan oraya geleceğim, ve markaların kendileri görür gibi düşünüyorum. Görmelidir. Göremiyorsa gösterilebilmelidir. Reklamcının biraz da görevi bu. Süper bir fikir yaratmak değil, süper fikri süper satmak da önemli. İkna dediğimiz şey orada devreye giriyor. Ki sonra bir de tüketiciyi o ürüne veya hizmete, o markaya ikna etme kısmı var. Yani henüz orayı ikna edemeden tüketiciyi nasıl ikna edeceğiz? Bunlar tabii biraz kritik sorular. Acı da cevapları var. Bu arada sorular kritik olduğu kadar. Haliyle o kısım biraz hepimizin keyfini kaçıran bir konu, biliyorum. Artık böyle oldu. İşte kaybedilmiş bir savaş gibi bahsetmek bundan. Yani artık müşteri ne derse o oluyor abi falan. Müşterilere sorsak acaba onlar bu savaşı bu kadar kazanmış olmayı isterler miydi? O da başka bir soru. Ben hiç zannetmiyorum. Yoksa niye insanlar bayağı da paralar verip reklam ajanslarıyla çalışsınlar ki? Aslında o tarafı alsın yürüsün gitsin isterlerdi diye düşünüyorum. Marka tarafı da böyle bakıyordur işe. Her şeyle de onlar uğraşmak zorunda kalacaksa, her şeye yorum vermesi gerekecekse yükü azalmıyor ki. Tam bu noktada reklam ajanslarında, yaratıcı reklam ajansları tarafında ve reklam veren müşteri marka tarafında çalışan profesyonellerin niteliği ve kalibresi de burada başka bir konu olarak işte karşımıza çıkıyor. Bu da bana göre acı cevapları olan bir vaka, bir durum. Çünkü tıpkı az önce dediğim gibi o reklamcılığı gözlemleme şansı bulmuş yaşlarında olan bir reklamcı olarak, ondaki düşüşü de çok net gözlemledim ne yazık ki. Yani reklam yazarı bir ajansta çalışabilecek nitelikte bir reklam yazarının, bir grafikerin, bir art direktörün, bir stratejistin, bir müşteri temsilcisinin, bir ajans başkanı, bir kreatif direktörün, bir grup head'in, bir trafikerin, zaman zaman bir operatörün niteliklerindeki düşüşü hepimiz net gözlemliyoruz. Bunu da niye rahat söylüyorum? Yine bütün reklamcılar böyle söylediği için. Hepimiz böyle söylüyoruz. Aramızda konuşuyoruz. İşte ben reklam yazarı kökenli bir kreatif direktör ve reklamcı olduğum için tabii onları daha çok ister istemez algıda seçicilik, o tarafı çok gözlemliyorum ve o tarafla ilgili çok konuşuyorum. Mesela oradaki düşüş herkesin şikayeti, ortak şikayeti. Yazarların çok az konuyla ilgilenen, artık daha genç arkadaşlar olduğu, yazım imla kuralları zaten felaket şeklinde itirazlar ve şikayetler geliyor. Tasarımda da görüyoruz ki bir aynılık, tabii burada sosyal medya reklamcılığının çok büyük baltalaması oldu tabii. Shutterstock'tan veya varsa para Get Image'den bir görseli alıp o görselin üzerine ona uygun bir başlık, bir slogan yazıp bunu yayına sokmak reklamcılık olmuyor. Bu kadar net ve kimilerine göre de sert konuşalım gerekiyorsa. O reklamcılık falan değil, bayanlar baylar. Duyuruyla reklam arasındaki farkı idrak etmek zorundayız. Üzülerek görüyorum ki 2010 yılından sonra bu internet reklamcılığı, artık mecra olarak kullandığımız en büyük mecra internet olduktan sonra diyeyim, 2010'lar sonrası korkunç bir hızla bu dediğim basma kalıplığa, sıradanlığa gitti reklamcılık. Yani uygun görseli bul, uygun lafı üstüne yaz, bunu herhangi bir tasarım programında birleştir, bir araya getir, müşteriye sun, ay çok güzel oldu cevabını al ve yayına gir. Ne yazık ki bu markamız duyulsun, görünsün, internette görünür olmalıyız virüsü çok markayı sardı. İlla üstten aşağı sayacağımız 10 tane büyük markadan bahsetmemeliyiz bu arada. Küçük ve orta ölçekli diyebileceğimiz çok markalar ve çok büyük, çok önemli markalar var Türkiye'de. Hakikaten ciddi ciroları olan, ciddi satışları olan ve markalaşma potansiyelleri çok yüksek kuruluşlar, şirketler var. Önce bunları avlıyor tabii bu virüs. Sosyal medyada görünür olmalıyız. Bakın bu hastalığa kapıldı birçoğu uzun zamandır. Influencer denen, sosyal medya fenomeni denen tiplerin reklamcılığa bulaşması da bunu tabii tetikledi. Onları öyle ikna etmişler anladığım kadarıyla. Siz görünür olun yeter. O zaman logonuzu da koyabilirsiniz televizyona devamlı. Bir yaratıcı sürece gerek yok. Sürekli logo çıksın. Ve o logo bir müzikle görülsün. Görünür olur zaten markanız. Ama ne der, ne söyler? İfadesi nedir? Ne vaat eder? Sizin kitlenize, müşteri kitlenize, hedeflediğiniz kitleye ne söylüyor? Ne dikkat çekiyor? Neyi değiştiriyor? En önemlisi de bu. O reklam neyi değiştirdi? Bir oranda bir şeyi değiştirmelidir yapılan her hareket. Küçücük bir oranda da olsa. Yani zaman zaman kaynar suyun içine iki kova buz dökme etkisi olur. Zaman zaman da kaynar suyun içine damlalıkla tek damla soğuk su dökmek olur. Ama o bile bir parça değiştirir ya. Bir şeyleri değiştirmelidir yaptığınız hareket. Özellikle reklamda böyle. Ben hep öyle yaklaşanlardan oldum. Eski reklam tedrisatını da biraz son kısımlarından da olsa görüp yetişmiş olmamla da ilgili olabilir bu. Ya da kendi reklama bakışımla, karakterimle de ilgili olabilir. Bilemiyorum ama benim yaptığım her reklam bir kavramı, bir davranışı, bir alışkanlığı ya da bir şeyi bir parça da olsa değiştirmelidir. Ben her zaman gelen işlere brief'i aldıktan sonra ekipten bana gelen işlere de hep öyle değerlendiririm. Benim cevap anahtarım odur mesela. Testlerde cevap anahtarı vardır ya. Hani doğruları, böyle delikleri vardır. Koyarsın, ampul gibi yanlışlar çıkar orada ortaya. Benim cevap anahtarım neyi değiştirdi bu senin bana önerdiğin fikir diye sorarım. Onun neyi değiştirdiği cevabını alamadığım sürece de çalışmaya devam alternatifleri. Dünyayı değiştirmesi gerekmiyor. Türkiye'yi de değiştirmesi gerekmiyor. Reklam sektörünü de değiştirmesi gerekmiyor. Ama o sırada ona çalıştığımız markanın hedef kitlesi adına, o reklama maruz kalan kişi adına bir şeyi değiştirmesi lazım. Aklında, düşüncesinde, planında, yarınki yorumunda bir şeyi değiştirmeli. İşte böyle bakan reklamcı sayılarının azalmasıyla da ilgili, dediğim gibi marka tarafında çalışan reklam pazarlama departmanındaki profesyoneller ya da yöneticilerin kalibresi ve niteliğiyle de ilgili bu. Reklam dünyamızın İsim yapmış abilerinin güzel yorumları var bu konuda. Hep şey derler bu röportajlarında, konuşmalarında. İşte bu yüzden reklamcı fikrini, sunumunu karar vericiye yapmalı. Yani seçiciye veya seçicilere, bu bir kurulsa. Bir kişi ise de o kişiye. Yoksa işte kulaktan kulağa oynamaya dönüşüyor. Sen orada bir executive account, marketing and advertising bilmem ne departmanındaki birine sunuyorsun. O bir üstüne, o bir üstüne, en son patrona falan. Nasıl sunuyor? Sendeki doğru öğelerle mi sunuyor? O coşkuyla, o yaratıcılıkla mı sunuyor? O beğeniyle mi sunuyor? Sunarken kendi olumlu olumsuz yorumunu katıyor mu? Başka plan ve hesaplar devreye giriyor mu? Tam gerektiği gibi anlatabiliyor mu gibi bir sürü barikat çıkıyor işte burada karşımıza. O yüzden bunu son, evet bunu yapalım, bu güzel olmuş çocuklar diyecek kişi kimse, reklamcının oraya sunumu yapması gerektiği çok doğru bir yorum. Dediğim gibi sektörümüzün büyük abileri, isimleri bu konuda çok güzel yorumlar yapıyorlar gerçekten. Katılıyorum o dediklerine. Diğer birçok kavramdan daha önemli bu. Çünkü reklamcı onu neden sunduğunu ve nasıl sunacağıyla birleştirerek anlatıyor. Ama orada çalışanlar böyle anlatamayabilirler. Kaldı ki virüsü de unutmayalım. Görünür olmak, adımızın duyulması yeter mantığı da zaten bizi bir yandan tutup ceketimizden aşağıya doğru çekerken. Reklam ajansı oradaki sunumundan çıktıktan sonra bir influencer önerirse birisi, bakın abi herif bir paylaşsa bizi, 5 milyon takipçisi var, 3 milyon kişi görse, abi hangi başka bir reklamla biz bu etkiyi yapabiliriz ki gibi, aslında böyle amiyane ucuz fikirlere de ne yazık ki prim veren markalarda gördüm, görüyorum. Bir oteller zincirinin sahibiyle yakın zamanda, birkaç yıl içinde bir ortamda sohbet etme şansımız olmuştu. O hatta şu aşamaya geçmiş. Demek ki bunun böyle kademeleri var. Sosyal medyada, internette görünür olmak da demiyordu o. Her şey Instagram artık, değil mi Serdar Bey, dedi bana. Instagram. Yani her şey Instagram artık falan dedi. Değil mi derken de bana böyle hani onay bekliyor falan. Hiç değil dedim yani. Instagram'da bir tanesi evet önemli. Ama yani Instagramcılar demek ki adamı nasıl bağladılarsa, nasıl ikna ettilerse artık her şey Instagram. Bakın bugün küçük bir araştırma yapın kendi çapınızda. Böyle markalarla, şirket sahipleriyle konuşun. Bu Instagramcılık böyle %50 falan rahat çıkar. Yani böyle inanan, benim size anlattığım örnekteki gibi düşünen, o örnekteki gibi size söyleyecek çok kişi çıkar. Çünkü o zaman demek ki bizim işimiz şimdi daha da zorlaşmış oluyor bu çağda. Bu engellerin, bu barikatların da, bu zorlukların da karşısına daha o zaman demek ki önemli fikirlerle çıkmamız lazım. Reklamcılar, gerçek reklamcılar olarak. Gerçek reklamcılar lafını da burada hiç duraksamadan ve çekinmeden söylüyorum. Çünkü reklamcılık önemli iştir. Öyle ezbere benim çok yaratıcı bazı fikirlerim var ya da bir şey yapalım ya falan diyebilerek yola çıkılabilecek bir iş değil. Belki de böyle kolay çıkılabildiği için de bu hale geldi işte. Çıkılır olduğu için. Öyle değil normalde. Bu işin hem bir sürü akademik tarafı var, hem saha usta çırak tarafı var, deneyim tarafı var. Zaten doğuştan gelen bir yaratıcılık ve sonrasında üstüne eklenerek öğrenilmiş yaratıcılık kısımları var. Var oğlu var. Tasarımı var, yazısı var, çekimi var, çizimi var. Var yani bir sürü. Çok önemli iştir. Ama işte bir YouTuber da bir süre sonra kendi reklam ajansını kurunca, bir tane iki tane komik video tutunca biz viral reklam ajansı olduk diye herkes ortaya çıkınca, kendi normal hayatında giydiklerini, yediklerini, içtiklerini ve giydiklerini ve çıkardıklarını falan paylaşan insan birkaç milyon takipçili olduğunda, ben de artık reklam ajansı oldum, ben de reklam yapıyorum demeye başladığında, belki de kaçınılmaz olarak müşteriler de bu konuda işte kafası karışıyor. Oradaki sektöre olan inançlı bakışı seyrelmeye başlıyor. Kafalar karışıyor. Bir doktora gitmek kadar olmasa da reklamcıyla konuştuğunda bir marka önemli birileriyle konuştuğunu hala hissediyor olmalıdır. Çünkü o markayı, o marka adına bir şeyleri değiştirebilecek kişiler olduğunu düşünmelidir o reklamcıların. Yoksa topluyorlar işte influencerları bir otele. Hepsini hem de yani. Orada piyasada kaç influencer varsa. İşte otelimizi paylaşın. Evet, ama ikinci paylaşımdan sonra kız giydiği parayonun linkini paylaşmaya başlıyor doğal olarak. Ne oldu? Şimdi senin 3 milyon kişiye ulaştı tamam o post, ama o posttan bir sonrasında esas satışı parayoya yaptı. O paylaşımdan dolayı oteline yeni müşteriler geldi mi bakalım? Şu basit kuralları bile ne yazık ki zaman zaman bir kenara bırakılıyor reklamcılığın. Bizim işimiz her zaman sonuçlarıyla önemsenen bir iş. Yani banka reklamı yapıyorsak o bankada yeni mevduat hesapları açılıyor mu? Çikolata reklamı yapıyorsak o çikolatanın satışları, daha çok yiyen, daha çok beğenen sayısı artıyor mu? Hatta bazen reklamın kendisi ünlü olur ama markaya hizmet etmez, biliyorsunuz. Bu da bir klasik konudur ama öyledir. Ağzı olan konuşuyor diye bir reklam ajansı, reklam sloganı vardı. Hatta sonra o günlük konuşma diline de girmiş, bir deyimleşti neredeyse. Ağzı olan konuşuyor. Ne reklamıdır diye sorsam şu an dinleyenlerden hiç kimse cevap veremez. Ford kamyon muydu? BMC kamyondu ya. Lassa mıydı yoksa falan derken bulursunuz kendinizi. Halbuki Castrol'ün bir yağ ürünüydü. Ama işte hiç canlanmamış. Markaya artısı, marka katkısı sıfır. Ama solo, hem yumuşak hem hesaplı, bir de şu hareket etkili. Herhalde 30 yılı geçti, hala şu an aynı slogan ve görsel hareketle devam ediyor marka mesela. Programda bunları çok konuştuk. Eski sloganlar niye yok? Eski etkili reklamlar. Hala bugün unutamadığımız 40 yıllık, 50 yıllık reklamlar. bugün niye çıkmıyor diye. Aslında biraz sebepleri bu anlattıklarım işte. Çünkü o sonuca varacak marka ve reklamcı ilişkisi azaldı. Orası kas kaybetti, orası güç kaybetti. Dolayısıyla da biz çok iyi fikre ulaşalımdan çok onaylanacak işi yapalım. Ya bunlar bunu severler diye ajanslarda öyle laflar vardır bir de. Bunlar dediği de marka müşteri yani. Bunlar bunu onaylar, bunlar bunu sever diye iş yapmalar başladı. Halbuki doğrusuna çek. Zaman zaman senin de beğenmediğin fikir olsun. Ben çok markam için aslında bana Serdar Seren olarak bana hitap etmeyen işi sunmuşumdur ve olmuştur o iş. Ben değilim ki oradaki hedef kitle. Böyle bakılırdı. O zaman da o işler çıkardı. Örneklerini hala verebildiğimiz o eski efsane reklamlar çıkabiliyordu. Bugün de güzel reklam yapanlar yok mu? Var. Ben bazen izlediğimde bak şu güzel olmuş, şu mantıklı olmuş diyorum. Fakat zaten artık ayrışması, etki bırakabilmesi bu kadar fazla uyaran arasında zorlaşmışken bizim bence yaratıcılığımızı çarpı 2'ye 3'e katlamamız gereken yerde fikrin 2. 3. planda kaldığını görüyoruz. Dediğim gibi birçok reklamcı dostumla veya bir sebeple konuştuğumuz reklamcılarla sohbet ettiğimizde bu sonuç çıkıyor. Herkes birbirine aynı soruyu soruyor. Nasıl buluyorsunuz? Çok kötü değil mi işler? Prodüksiyon kalitelerinin düşüşü. Meşhur kullanımlarındaki artık o abes zorlama yapmacıklık. Yani bir ünlüyle anlaşalım ya da iki ünlüyle çift sebimler ya da. Öyle evin içinde salınsınlar. Oraya gitsinler, buraya gitsinler. Sonunda da logoyu çıkaralım. Bu Bitcoin markalarının sporcuları ya da bazı ünlüleri kullanması gibi. Sadece çocuk duruyor orada. Bit bilmem ne diyor işte. Coin şu. Sadece o var ha kendisi yani. Ya niye onu yani ben o kişiyi gördüm diye, o sporcuyu orada gördüm diye gidip Bitcoin mi alacağım? Mesela buradaki önerme ne yani? Vaat ne? Tamamen böyle bir noktaya işi evirmeye başladılar. İşte bunun arasında belki güzel, yaratıcı, doğru reklamlar çıkıyorsa da güme gidiyor belki. Doğru mecrayı kullan. Doğru mecrayı yeteri kadar kullanmak da yeter sana. Her yere illa basman gerekmiyor. Biz de programda da olduğu dışındaki kayıt dışı sohbetlerimizde de bazen duyuyorum. Hani o zaman tek kanal vardı. O yüzden bence onlar efsaneleşti. Başka da bir şey yok. Hepimiz maruz kalıyorduk diye bir iddia var. Bu dediğime karşılık olarak. Kısmen doğru. Ama tek başına yeterli değil. Hakikaten onların o gücü olmasa, o kadar tutmuş olmasa o sloganlar okula, eve, iş yerine, tribüne, sokaklara, çocukların ağzına düşmezdi, girmezdi, giremezdi. Mesela yine uyaranın çok olduğu yıllar diyebileceğimiz 2000'lerin başlarında çıkan bir slogan var ki o zaman da internet falan vardı artık. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu sanıyorum. Volkswagen'ın bir hafif ticari araç ya da minibüs sloganıydı. Tribünlerden tutun da birçok konuda insanlar birbirine taşlama yapacağı sırada artık kullanılan bir Türkçe deyime dönüştü. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu. Oluyormuş demek ki bak. O da hızlı ve rekabetin felaket olduğu yeni dönem, yeni nesil dönemde çıktı. Oluyor. Doğruyu yakalamak her zaman önemli. O yüzden markanın profesyonellerinin, yönetici çalışanlarının niteliğinin düştüğünü söylerken, bunu kabul ederken ki öyle, reklam ajanslarının da bu konuda aynı dertten müzdarip olduğunu da düşünmemiz lazım. Biraz ajanslar olarak kendimize de bakmamız lazım. Belki de bazı kavgaları, bazı mücadeleleri çok çabuk mu terk ettik, çok çabuk mu korktuk, ona da bakmak lazım. Fikrimizin doğru olduğunu düşünüyorsak orada diretmeliydik. Böyle olursa satar, böyle olursa ünlü olur, böyle olursa sevilir demeliydik. Böyle olursa dikkat çeker, insanlar etkilenir. Bunları demek gerekiyor. Çünkü demediğiniz zaman mesela o markanın patronuna da kızamazsınız. O patronu sizin bakış açınıza sahip olmak durumunda değil, öyle bir derinliğe sahip olmak durumunda değil. Adam başarılı olmuş bir tüccar. Zaten bu yüzden profesyonelleri yerine yerleştiriyor. Finansına başkası bakıyor, reklamına başkası bakıyor, üretimine, satışına başkası bakıyor, lojistiğine başkası bakıyor. Ham madde alım, satın alınmasına başkası bakıyor falan filan. O insandan zaten süperi görmesini bekleyemezsin ki o zaman sana bana ne gerek var? Ama sana geldiği noktada da en doğruya ikna edebilmek. Bunun için de ikna etme gücüne sahip, zor reddedilir fikirler sunmak lazım belki de. En kendimize batırmamız gereken iğne o olabilir. Kolay reddedilir fikirleri daha mı çok sunmaya başladık acaba? Dediğim gibi bizim işimizin de zaten herkesin bir fikir ortaya attığı, herkesin karışmaya çok hevesli ve meraklı olduğu bir sektörken hem de. Bu kısımlar bizim için önemli. Hem programlarımda hem birçok reklamcıyla sohbetimde ön plana çıkan başlıklardan biri bu olduğu için bu konuya girmek istedim. Çünkü bizim de gün içinde sürekli her gün müzdarip olduğumuz bir dert bu. Mesela yine büyük bir reklamcı bir abim bir kitap hediye etti bana. Geçenlerde yakın bir zamanda. Tabii merakla hemen okudum. Hemen hemen de bitirdim kitabı yani. Yarıladım en azından. Howard Gossage. Eski 50 ve 60'lı yılların efsane reklamcılarından. Bilirdim adını ama o kitabı okumamıştım. Onu okuyorum. Mesela o bize herhalde okusa insanlar nefis bir ışık yakabilir. Müthiş yol gösterebilir. Adam şu an benim burada söylediğim fikirleri vay be 50'lerde birileri söylemiş dedim okuyunca. O kadar doğru bakışlara sahip ki Ogilvy ile falan yani aynı zamanlarda yaşamış birisi. Ama bak mesela David Ogilvy falan çok ünlü olmuş birisi. Gossage o kadar değil, ikinci planda kalmış biraz. Her zaman olduğu gibi galiba işte atsız kreatif. Bak bugün yaşasaydı konuğum olabilirdi. Ne güzel olurdu. Tam bir atsız kreatifler programının konuk profili. Kendi o zaman yaşadığı reklam çevresi onu tanıyor ama bugün bizim reklamcılarımızın derdi birçoğu tanımıyordur. O kitabı kaç kişi okumuştur onu da bilmiyorum. Pek de fazla olduğunu sanmıyorum. Ama o adam o yıllarda hepsini söylemiş. İyi bir fikirle çok az reklam frekansıyla bile etkiyi yakalayabilirsiniz. Fikir kötüyse her yerde reklamınız gözükse de hiçbir işe yaramayabilir gibi temel öneri ve söylemleri var. Çok farklı reklam türlerinde ilk deneyen insan olmuş zaten. Biraz bugünün 360 denen, bugünün bütünleşik pazarlama falan denen şeyin adam 50'lerde adını o şekilde koymasa da yapmış, denemiş, inşa etmiş zaten. Bizim böyle orijinal düşüncelere ihtiyacımız var. Ve orijinalliğin hala sonu yoktur. Ya her şey denendi lafını falan hemen terk edin varsa o genç reklamcı arkadaşlardan. Abi yapılmayan şey kalmadı ki ya, o yüzden biraz da hepsi birbirine benziyor falan. Yok efendim. Yapılmayan şey kalmadığını hiçbir insanoğlu söyleyemez. Ne demek kalmadı? Sen yapana kadardır kalmadı. Bir yaparsın bir gün aa oldu dersin, bak değişik bir şey oldu bu. Farklıyı deneyeceğiz, farklıyı arayacağız, farklıyı merak edeceğiz. Etmek durumundayız. Bugün de bir sohbetimizde birisiyle işte bunu detaylı konuştuk. Picasso'nun şu lafını hiç unutmamalıdır bir reklam kreatifi. Hayal edebildiğiniz her şey gerçektir. Her şeyi gerçekleştirebiliriz demek bu. Bizim bunları yapmamız lazım. Yaparsak da biz yapabiliriz. Yaratıcı insanlar yapar bunu. Bir de reklamcılığı tabii sevmek lazım. Sadece para bağlantısı, maaş bağlantısı olduysa artık o işiniz, oradan güzel bir şeyler çıkmaz, onu da söyleyeyim. Bak ben 47 yaşımda 24 yıllık reklamcı olarak hala bir iş mecra gördüğünde o tuhaf heyecanı, o motivasyonu tekrar hissediyorum kendi içimde. Reklamımı ekranda izleyince, billboardda görünce, sosyal medyada post olarak görünce, radyo spotunu duyup dinleyince. Bu öyle bir iş. İyi bir fikri bulup o sorunu çözdüğünü düşündüğünde reklamda hala o hevesi yaşıyor olman lazım. Bizim işimiz öyle bir iş. Başka türlü yapılabileceğine ben pek inanmıyorum. Sorun çözüm olarak bakmak da tabii bu arada bir yöntem, onu da söyleyeyim. Bayağı tüyolar vermiş olduk bugün buradan genç reklamcılara. Olsun, işe yarasın, biz fikir paylaşmaktan korkan adamlar değiliz. Ben hep sorun olarak baktım mesela. Bu gerçekten iyi bir çözüm yöntemidir. Teşhis, tedavi. Her brief bir sorundur benim için. Buradaki sorun ne? Şu. Tanıyı koyarsın. Ve sonra tedavini yani çözümünü aramaya başlarsın. En küçük, en sıradan brief'e bile bir sorun olarak baktığınızda göreceksiniz ki beyin çözüm üretmeye başlıyor. En azından o eğilime giriyor. O zaman da hani bir nevi doktor kafasıyla yaklaştığınızda o yaratıcılıkla birleşirse çok güzel metotlar, sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Tavsiye ederim. Tabii reklamcının karşısında yaşadığı topluma bağlı olarak bazı şeyler de var. Başka barikatlar, başka engeller de var. Programlarımızda onu da çok konuştuğumuzu fark ettim. Geriye doğru programlara bakınca. Doğal sohbetin doğal akışında oraya gelmiş. Oraya da geldiğine göre hem bir hem fikirlik var, bir fikir birliği var demektir. Bu bizim, nasıl adlandırayım onu? Toplumumuzda son yıllarda gelişen abartılmış duyarlılık diyelim. Abartılan duyarlılıklar. Bunlar bazı konularda en popülerliğini yakalıyor. Bazı başlıklarda çok öne çıkıyor. İşte hayvanseverler bu konuda bir tanesi. Tabii spor ve siyaseti bir tarafa bırakırsak onlar her zaman en popüler iki madde de. Onlar tamam hep vardı. Onun dışında yeni dönemin duyarlılıklar arasında hayvanseverlerin saldırıya geçtiğini görüyoruz. Cinsel konuların, cinsel tercihlerin biraz fazlaca ses yükseltip herkese fırça attığını görüyoruz. Doğa severlerin, çevrecilerin alenen saldırıya geçtiğini görüyoruz gibi gibi böyle bazı başlıklar var. Kadın hakları, kadına, işte kadın eşitliği gibi feminist hareketin diyebileceğimiz biraz saldırgan tavırları var. Neden saldırgan diyorum? Çünkü bunlar başlangıçta savunma, eşitliği talep etme, hakkı talep etme noktasındaydı. Ve bence herkesin de en azından düzgün, sağlıklı bir görüşe sahip herkesin desteklediği bir noktadaydı. Abartılınca bir şey oluştu. Bu da reklamla ilgili diye anlatıyorum bu arada. Bağlayacağım. Bir kontrası doğmaya başladı insanlarda. Biliyorsunuz her eğilim karşı eğilimini de doğurur. Dozu ayarlanmazsa hele. Şimdi bizde doz kaçtı diye düşünüyorum ben. Artık insanların konuşmasına, sosyal medyada yazmasına bile karışılıyor. Var öyle işte kadın takip ettiğiniz şairler falan. Eril diliniz batsın sizin falan. Yani hangi bir yerde bir adam sözcüğünü görse bile, erkek sözcüğünü görse bile bir saldırı falan. Yani hatta işte ben kadın şair dedim. Bayan şair deseydim yanılıp Allah muhafaza olacaklar gibi tıpkı. Ki ben programımı hep bayanlar baylar olarak açıyorum farkındaysanız. Ben bayan sözcüğünün rencide edici ve ucuz kullanımına olan tepkiyi çok iyi anlıyorum. Fakat bayan Nihal diye hitap ettiğimizde ya da bayanlar baylar dediğimizde rahatsız etmiyor. Ama bir tarafını kızıp kelimeyi komple yok etmek, komple yasaklamak enteresan. İşte bay sözcüğünden doğduğu için diyor bazıları. Bazıları çirkin kullanımı için diyor. Ama işte böyle dedim ya griler lazımdır hayata. Hep böyle siyah beyaz bakmak da pek mantıklı bir durum değil. Hayvan severseniz ne güzel de bu sizi insan sevmez hale getiriyorsa kötü bir şeydir. Cinsel tercihiniz ne olursa olsun bu size göre çok güzel bir şeydir, normaldir. Tamam ama heteroseksüelleri ya da normal kadın ve erkeği, erkek ve dişiyi sevmez onlara karşı hale gelirseniz ne kadar itici ve rahatsız edicidir. Çevrecisinizdir, gezegenimizi düşünüyorsunuzdur ne güzel ama dünyanın en ünlü ve en saygın tablolarına bozacak düzeyde hem de boya atıyorsanız bu iğrenç bir şeydir. Çevrecilik falan umurumuzda olmaz o zaman. Çünkü kusura bakılmasın da sonra sorduğunuzda da dikkat çekmenin başka yolu yoktu diyorlar. Nasıl başka yolu yoktu yani? O müzenin kapısına at, o müzenin müdürünün suratına at. Git polise bir siyasetçiye at. Hani geçici olarak dikkat çekeceksin ya. Boyaysa bu da. Başka bir şey atma da. Hani renk, boyadan bahsediyoruz. Gidip de 300 yıllık tabloyu berbat etme evladım ya. Ucuz buluyorum ucuz. Zorlama buluyorum. Reklamla ilgili kısmı da şu, bir toplum böyle yaşayınca reklamcının zaten yaratıcılığına baremler oluyor bunlar. Kısıtlıyor. Şunu diyemeyiz, bunlar linç eder. Bunu diyemeyiz, bunlar kızar gibi oluyor. Birinci bağlantı bu. İkinci bağlantı da geçen Amerika'da çıkacak bir markamız için yoğun bir çalışma halindeyiz bu ara. Toplantıdaydık. Stratejist arkadaşımız çok güzel bir strateji hazırlamış ve orada da bir önemli bir araştırma sonucu çıktı. O da şu, bu duyarlılıklara karşı duyarlı, yani karşı olanların sesi yükseliyormuş dünyada. Bu da şimdi bir trend. Yani bu da yeni bir eğilim, yeni bir akım olarak çıkmaya başladı araştırmalarda. Tıpkı burada benim konuştuğum gibi, yani benim gibilerden bir sürü düşünün. Yani yeter bunların da duyarlılığı, işte ya da sosyal medya diliyle söylersek duyar kasmak falan filan. Bunlar da hemen her şeyi ötüyorlar, her şeye saldırıyorlar. Bıktım hayvanseverlerden, işte bıktım çevrecilerden gibi ses yükseltenler de çok artmış durumda. Dedim ya, bir fikir kontrasını, bir eğilim karşı eğilimini doğurur. Madde karşı madde gibi. Şimdi bu doğduğuna göre gerçekten ciddi bir şekilde rahatsız olmuş insanlar artık. Hakkını savunmak başka bir şey. Eşitlik talep etmek başka bir şey. O konularda hatta etkinliklerde bulunmak, etkin olmak başka bir şey. Saldırgan olmak başka bir şey. Bu eğilimlerde göre de şimdi reklamcılık ayarlanabiliyor. Onun için söyledim. Yani stratejilerde bu araştırmalar bizim karşımıza çıktığı zaman, kreatifin önüne geldiği zaman artık kreatif bu duyarlılık maddelerini, az önce saydığım duyarlı kesimlerin yanına bunlara karşı olan, abartıyor bunlarda diyen trendi de artık göz önüne almak zorunda kalıyor. İşte siz böyle bir trend de yaratıyorsunuz böyle yaparak. Belki bazı duyarlılıkları görmezden gelmeye de dönüşebilir bu. Tehlikeli de bir oluşum çünkü. Bırak ya artık işte kedi köpek gördüğüm zaman uyuz olmaya başladım diyenlere de dönüşebilir bu. Sakattır bu işler. O bir anda değişir. Bana ne lan şunların tercihinden diyebilir. Yemişim çevresini diyenlere de dönüşmemesi lazım. Yani insanları soğutmamak lazım. İnsanları rahatsız etmemek lazım. İşte bazı parklar var. Oğlumla gittiğimiz ara sıra top oynamaya. Basket ve futbol sahaları insanların oynaması için. İnsanlar futbol ve basket oynasın diye yani. Yapılmış iki saha. Her gittiğimizde içinde ya köpek gezdirenler oluyor. Çıkarır mısınız diyoruz. Enteresan bakışlarla çıkıyor zaten hemen falan diyorlar. Size işte affedersin boka bakar gibi bakıyor sana falan, sen bunu talep ettin diye. Halbuki ben insan olan homo sapiens oğlumla benim için yapılmış o sahada top oynamak istiyordum. Hijyen ve sağlık da tabii riskli oluyor. Gözümüzün önünde kakasını yaptı köpek falan karşı sahaya. Ha aldı tamam poşetli ama alsan ne olur, ben o topu oraya böyle vuruyorum ya, sonra o el böyle oluyor böyle oluyor falan. Hani çişini yapan bir sürü köpek sahanın içinde. Bunlar hayvansever. O sırada hayvanının boşaltım fizyolojik gereksinimini her şeyin önünde tutuyor demek ki. Uyardığınızda da dediğim gibi bayağı bir pisliğe boka bakar gibi, affedersiniz, bir bakışla karşılaşıyorsunuz. İtici olanlar bunlar. 3-5 yaş grubuna hitap eden aynı parkta bir çocuk parkı var. İşte salıncaklarıyla, kaydıraklarıyla tam küçük çocuklar için yapıldığı belli olan bir parkta. Oranın kedi sever, bizim semtimizin, mahallemizin abi ve ablaları var. 15-20 kedi var orada. Her gün marketten aldıkları güzel mamalarla besliyorlar falan. 15-20 kedinin yaşadığı bir kulübe yapmışlar oraya. İşin enteresanı tam o 3-5 yaş grubu çocukların oynadığı parkın içinde o ama. Ve bunlar kedi. Hepsi 20'si bir arada falan geziyor, özellikle yemekleri geldiği zaman, mamaları. İşte ne diyeyim, belki ben bir tek tedirgin oluyorumdur, riskli görüyorumdur o sahneyi. Sonuçta bu bir kedi. Yani aslan gibi, kaplan gibi tıpkı. Kedi. Birçok duyarlılık alanında olduğu gibi yaratıcı insanın, reklamcının zaten Türkiye gibi kısıtlanmış bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bizim toplumumuzun ne bileyim ahlak, namus gibi normları öyle kuvvetli ya da öyle kuvvetli yaşatılıyor ki bize, öylesine veriliyor, zerk ediliyor ki hayatımıza, beyinlerimize. Zaten biraz cinselliği çağrıştıran ya da böyle muzipçe espriler yapacağın konulardan reklamcı olarak yasaklıyız. Bazı ürünler, burada da daha önce konuştuk, kendiliğinden reklamı yasak zaten yasal olarak. Başka bir şeyi çağrıştırmaya kalksan o kesim kızar. Buna dindar kızar. Öbürüne milliyetçi kızar. Diğerine etnik gruplardan bazıları kızar. Azınlık kızar. Öbürüne çoğunluk Türk kızar, milliyetçi kızar. Ne olacak ya, ne yapacak bu reklamcı? O yüzden de işte bizim ajanslarımızda vay be şimdi Amerika'da olsak bu fikri yapardık. Biz Avrupa'da yaşasak şu an bunu yapardık, nefis olurdu gibi cümleler giriyor hayatımıza. Yazık. Bir de onların üstüne bu duyarlılıklarla baremler koyup, çerçeveler ekleyip, kısıtlamalar eklersek al işte sana. Bugün gördüğün aslında toplamda çok da bir şeye benzemeyen uçucu, yarın kimsenin hatırlamayacağı, sadece mecrada o sırada markayı biraz gösterdik işte, adını duyurduk diyebileceğin reklamlar. İş buraya dönüyor. Dolayısıyla o kısım da önemli. Yoksa reklamcılar çok yaratıcı işler sunuyorlar, biliyorum. Markalara sunuyorlardır. Ama markaların da artık çok büyük korkusu var. Ya ben diyor tepki göreceğim. İnsanlar bana kızacak, markamı tüketmeyecekler o zaman diyor. Dedim ya, zaten durdurucu öğesi çok olan bir ülkeyiz biz. Bir de bunun üstüne pardon. Bir de bunun üstüne biz kendimiz yeni eller eklersek, yeni zincirler, prangalar eklersek iş iyice düz, standart bir noktaya doğru gider kaçınılmaz olarak. Reklamcının demek ki bir de bu konuda iyi manevra kabiliyetine sahip olması lazım. o duyarlılıklardan da kaçması ya da bazen o yeni trendi, yeni oluşan trendi takip ederek o duyarlılıkları görmeksizin cesur olup tepkileri de göğüslemeye hazır olup o en etkili fikirle ortadan aleme sert bir şekilde dalması lazım. Bu da bir yol. Agresif dediğimiz yol bu işte biraz da. Belki de dikkati oradan çekeceksin. Tartıştıracaksın. Marka tartışmanın da içine girecek. Ve sonunda işe yarayacak belki de. Dozu önemli. Sonuçları davranış biçimine göre belirleniyor birçok şeyin hayatta. Aşağı yukarı tabii çok konu var. Çok da konuğumuz oldu çünkü olmaya da devam edecek. Ama benim gözlemlediğim, kendi programımda gözlemlediğim ön plana çıkan konular bunlardı. Bunlarla ilgili ben de kendi fikirlerimi biraz sizinle paylaşmak istedim. Ve dediğim gibi kendi kendine konuşmayı çok seven biri olarak biraz da kendi kendime muhabbet ettim herhalde. Yavaş yavaş Atsız Kreatifler'in bu toplantısını kapatacağım. Bir dahaki bölümde yeni konuklarımla yine karşınızda olacağım. Serdar Seren ismini ya da Serseren ismini gördüğünüz sosyal medyadaki hesaplar benimdir. Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter. Aynı zamanda Radyo Ranonair'in sosyal medya hesapları aynı ismiyle, Radyo Ranonair ismiyle takip edebilirsiniz. Spotify, Apple, YouTube, Facebook, her yerde Radyo Ranonair olarak takip ediniz lütfen. En güzel radyomuzu dinleme şekli tabii bu arada bu saydığım mecralardan takip edebileceğiniz gibi aplikasyonumuzu indirmenizdir. Çok kolay ve çok iyi çalışan, hemen indirilebilen ücretsiz bir aplikasyonu var. Radyo Ranonair olarak ararsanız Android'de ve Apple'da, iPhone'larda yani indirebilirsiniz. Çok rahat izler ve dinlersiniz radyomuzu. Bu program bittikten sonra ve diğer değerli bütün benim gibi burada yapılan programlar bittikten sonra Radyo Ranonair aplikasyonumuzu lütfen hala açık ve yayında tutunuz. Çünkü bu gün içinde son derece nitelikli ve keyifli müzik dinlemenize yol açar efendim. Bu sosyal medya hesaplarımız üzerinden de bizimle konuşmaya devam ediniz. Yorumlarınızı, katkı ve eleştirilerinizi her zaman bekleriz. Bir sonraki Atsız Kreatifler toplantısında görüşmemiz olasılıklar arasında. O zamana kadar kendinize iyi, hayata yaratıcı bakmaya çalışın. Hoşça kalın.